Anadolu'ya ışık tutanlar. Hazırlayan ve sunan Feridun Cesur. Anadolu'yu Anadolu yapan yiğitler. Anadolu'ya ilmiyle değer katanlar. Anadolu'nun hizmetkarı gönül dostları. Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni diyen Yunus'u, Anadolu bilir, dünya tanır. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir çağrısını yapan Mevlana'yı Anadolu bilir, dünya çok iyi bilir. Fatih'i Fatih yapan ak gönüllü hocası Akşamseddin'i Anadolu bilir, Bizans bilir. Yavuz Sultan Selim'in Nedimi, sırdaşı, yoldaşı Hasan Can'ı Anadolu bilir, Musul Kerkük Erbil'de iyi bilir. İlmiyle dünyaya nam salmış isimleri vardır Anadolu'nun. Ummanları yoldaş edinen, korsanların korkulu rüyası, ilim adamı Piri Reisi, Anadolu'm bilir, Amerika bilir, dünya tanır. Kubbeleri, köprüleri, medreseleri imar eden koca Sinan'ı Anadolu'm iyi bilir, dünya iyi tanır. Ali Kuşçular, İbn-i Sina'lar, Itriler, Nedimler, hepsi birer kandil gibi aydınlatmış, ışık tutmuştur Anadolu'ya, Anadolu'ma. Selam olsun Anadolu'ma ışık tutmuş kandillere. Selam olsun İlmiyle, şiiriyle, sözleriyle yol gösteren gönül erlerine. Sayın dinleyicilerimiz, 1. Kılıç Arslan, Selçuklu Devleti'nin kurucusu, Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın oğlu ve 2. Selçuklu Sultanı'dır. 1. Kılıç Arslan 1079 yılında doğdu. Babası Süleyman Şah'ın 1084 yılında Antalya seferi sırasında yanında bulundu. Babasının Haziran 1086 yılında Tutuş'ta yaptığı savaşta ölümünden sonra 1. Kılıç Arslan, Vezir Hasan bin Tahir'in koruması altında Antakya'da kaldı. 1087 ilkbaharında Antakya'ya gelen Sultan Melik Şah tarafından İsfahan'a gönderilerek göz hapsinde tutuldu. Sultan Melik Şah'ın 1092'de vefatı üzerine kardeşi Kılıç Arslan'la birlikte Sultan Berk Yaruk'un izniyle İsfahan'dan Anadolu'ya dönmek için yola çıkan Kılıç Arslan, eskiden babası Süleyman Şah'a tabi olan Orta Anadolu'dan büyükçe bir kuvvet toplayarak 1092 başlarında İznik'e geldi. Bu sırada İznik'te idareyi elinde tutan Ebul Gazi'nin iktidarı kendisine teslim etmesiyle de Selçuklu tahtına çıktı. Babasının ölümünün ardından kumandanları kendilerine teslim edilmiş olan şehirlerde bağımsız hareket etmeye başlamışlardı. Bu yüzden devletin birliği dağılmıştı. Başlangıçtaki hakimiyet alanı sadece İznik ve civarıyla sınırlı görünen Sultan Kılıç Arslan, ilk iş olarak dağılmış bulunan devletin birliğini kurmaya çalıştı. Yıllardan beri Bizans'ta savaşan İzmir Bey'i Çaka'nın kızıyla evlenerek Bizans'a karşı Çaka Bey ile birlikte hareket etmeye başladı. Bu durumdan endişeye kapılan İmparator Alexios, Sultan Kılıç Arslan'ı Çaka Bey'in aleyhine tahrik ederek İkisinin arasını bozmaya uğraştı. Esasen Sultan Kılıç Arslan da Çaka Bey'in gittikçe güçlenmesini kendi hakimiyeti açısından tehdit edici bir gelişme olarak görmekteydi. Bu etkenler Sultan Kılıç Arslan'ın 1095 yılında Çaka Bey'i öldürtmesine sebep oldu. Sultan Kılıç Arslan, imparatorun Balkanlarda Kumanlarla yaptığı savaşlardan yararlanarak Bitanya bölgesinde İzmit ve çevresine akınlar düzenlemeye başladı. İmparator da Kumanlarla savaşı bitirdikten sonra Türk akınlarına karşı Sapanca Gölü'nün güneyinden İzmit Körfezi'ne uzanan bir kanal kazdırıp içini suyla doldurarak Türklerin İzmit çevresine girmesini engellemek istedi. Sayın dinleyicilerimiz, bu sırada başlayan Haçlı Seferi'nin öncüsü durumunda olan Keşiş Pierre Hermit'in idaresinde Anadolu'ya gelen ilk Haçlı ordusu İznik üzerine yürürken Sultan Kılıç Arslan tarafından Drakon Vadisi'nde 21 Ekim 1096'da pusuya düşürüldü ve hemen tamamı imha edildi. Kazandığı bu başarı Sultan Kılıç Arslan'ın Haçlıları küçümsemesine yol açtı. Bu yüzden Avrupa'dan yola çıkan yeni Haçlı ordularının sayısını ve gücünü doğru dürüst öğrenmeden ve olaya gereken önemi vermeden ülkesinin doğusunda Danişmentlerinde ele geçirmek istedikleri Ermeni Gabriel'in hakimiyetinde bulunan Malatya şehrini zapt etmek üzere 1097 yılı kış aylarında bütün ordusunu yanına alıp İznik'ten ayrıldı ve Malatya önüne gelerek şehri kuşattı. Tabii bu sırada askeri gücü çok yüksek Büyük Haçlı ordularının İstanbul'dan Anadolu'ya geçerek Pelekanon'da toplandıkları ve hedeflerinin İznik'i zapt etmek olduğu haberini aldı. Ordunun bir kısmını İznik'e gönderen Sultan Kılıç Arslan kuşatmayı kaldırarak hemen yola çıktı. Fakat çok geç kalınmıştı. Sultan Kılıç Arslan şehre girişi sağlayabilmek için güney surları karşısında yerleşmiş olan Kont Raymond de Saint-Gilles'in ordusuna hücum etti. Savaş bütün gün sürdü. Türk ordusu Haçlıların sayıca üstünlüğü yüzünden kuşatmayı yaramadı. Gece olunca sultan ordusunu daha fazla yıpratmadan geri çekmeye karar verdi. 19 Haziran 1097'de Haçlıların genel hücuma hazırlandığı belli olunca Türkler bir gece önce şehri teslim ettiler. Sultan Kılıç Arslan'ın hanımı ve çocukları İstanbul'a götürüldü. Ordusuyla İznik önünden çekildikten sonra Haçlıların yolunu kesmek amacıyla yeni bir savaşa hazırlanan Sultan Kılıç Arslan, Haçlıların Eskişehir'e doğru ilerlediğini haber alınca bölgeye gidip ordusunu Sarısu Ovası'nın yamaçlarına yerleştirdi. Türkler 30 Haziran 1097'de hücuma geçip Haçlı karargahını kuşattılar. Bu sırada arkadan gelen 2. Haçlı ordusu karşısında şaşıran Türkler iki ordunun birleşmesini önleyemediler. Haçlılar saldırıya geçince Sultan Kılıç Arslan bir gün sonra fazla kayıp vermemek için ordusunu hızla geri çekti. Bu olayın ardından Sultan Kılıç Arslan, kendilerinden çok fazla olan Haçlı ordularına karşı doğrudan savaşa tutuşmak yerine engelleme taktiği uygulamanın daha yararlı olacağına karar verdi. Geçecekleri yol üzerindeki bütün su kaynakları kullanılmaz hale getirildiği gibi her türlü yiyecek maddesi de yok edilmişti. Haçlılar iki gün sonra Eskişehir'den hareket ederek Akşehir üzerinden Konya'ya yürüdüler. Türkler bütün yol boyunca uzanan bölgedeki yerleşim mahalleleri gibi Konya'yı da boşaltmışlardı. Haçlılar tahrip edilmeden kalan Meram'da birkaç gün dinlendikten sonra Ereğli'ye doğru yola devam ettiler. Sultan Kılıç Arslan, Danışmentli Bey'i Gümüştekin Gazi ve Kayseri Bey'i Hasan'la birlikte Ereğli yakınında Haçlıların önünü kesmeye çalıştıysa da sonuç alamadı. 1. Haçlı Seferi orduları Sultan Kılıç Arslan'ın 4 yıldan beri yeniden kurup genişletmeye çalıştığı Anadolu Selçuklu Devleti'nin gelişmesine büyük darbe vurdu. Sadece başşehir İznik değil, Ege ve Marmara kıyılarına kadar ulaşan topraklar da kaybedildi. Türkler Menderes Vadisi'nden Bolvadin ve Akşehir'e kadar doğuya çekildiler. Böylece Anadolu Selçuklu Devleti'nin batı sınırı Eskişehir-Antalya hattına kadar gerilemiş oldu. Çukurova'nın kaybı Toros Dağları'nda oturan Ermenilerin bölgeye yerleşmesine imkan verdi. Ayrıca Haçlı Seferi sonunda 1098 yılında Urfa'da ve Antakya'da birer Haçlı Devleti kuruldu. Peki Anadolu Selçuklu Devleti nasıl toparlandı? Sultan Kılıç Arslan bir taraftan Haçlıların ülkesine verdikleri zararları gidermeye çalışırken, bir taraftan da Bizans kuvvetlerine karşı batı sınırlarını savunmak ve Avrupa'dan akıp gelen küçüklü büyüklü Haçlı gruplarına karşı mücadele etmek zorunda kaldı. Bu durum Selçukluların Orta Anadolu'da bütünleşerek daha kısa bir sürede kendilerini toparlayıp güçlenmeleri sonucunu doğurdu. İznik yerine Konya başkent yapıldı ve Anadolu'nun ortasında köklü bir yerleşme ve gelişme süreci başladı. Anadolu'da bu olaylar cereyan ederken Antakya'yı ele geçiren 1. Haçlı Seferi orduları Suriye üzerinden güneye inerek Kudüs'ü zapt edip 15 Temmuz 1099'da burada Kudüs Haçlı Krallığı'nı kurmuşlardı. Bu başarının Avrupa'da oluşturduğu heyecanla 1. Haçlı Seferi'nden sayıca daha büyük yeni bir Haçlı Seferi düzenlendi. Lombardlar, Fransızlar ve Almanlardan oluşan bu Haçlı ordusunun sayısı yüzbinlerle ifade edilmektedir. 1101 yılının ilkbaharında İstanbul'a gelen bu ordu, İmparator Alexios tarafından Anadolu yakasına geçirilerek İzmit yöresindeki karargahlara yerleştirildi. Lombardlar, hem kendi reisleri kabul ettikleri Bohemond'u esaretten kurtarmak hem de Anadolu'nun bu bölgelerini zapt etmek amacıyla harekete geçtiler. Sultan Kılıç Arslan'ın böyle bir orduya karşı sadece kendi kuvvetleriyle savaşması mümkün değildi. Danışmentli Bey'i Gümüştegin'i durumdan haberdar ederek yeni Haçlı tehlikesine karşı uyardı. Gümüştegin de Selçuklu ordusuyla birleşti. Haram Bey Karaca, Artuklu Belek bin Behram ve Halep Selçuklu Meliki Rıdvan da yardıma geldi. Bütün Türk kuvvetleri Çankırı'da toplandı. Sultan Kılıç Arslan Ankara'yı boşaltarak ve bölgeyi tahrip ederek Haçlıların önü sıra geri çekilip Çankırı'ya ulaştı. Haçlılar Ankara'yı Bizans İmparatoru'nun adamına teslim ettikten sonra 2 Temmuz'da Çankırı önüne geldiler. Türk kuvvetlerinin Çankırı'da toplandığını görünce savaşa girişmeden kuzeye yönelip Bizans'a ait topraklardan Amasya bölgesine ilerlemek istediler. Sultan Kılıç Arslan'ın taktiği Haçlıları yol boyunca ani baskınlarla yıpratıp kendi bölgelerine çektikten sonra savaşa girmekti. Bunda da başarılı oldu ve Haçlıları Ağustos ayı başlarında Merzifon yakınlarında büyük bir yenilgiye uğrattı. İkinci Haçlı ordusunu da Ağustos ayı ortalarında Konya yakınında imha etti. Sultan Kılıç Arslan, Nevers ordusuyla uğraştığı sırada Akitanya Kontu Gulom ve Baviera Dükü 4. Verfin idaresindeki 3. Haçlı ordusu da İznik-Akşehir üzerinden ilerleyerek Selçuklu topraklarına girmişti. Sultan Kılıç Arslan, Gümüştegin ve diğer Türk beyleriyle birlikte bu orduyu da Ereğli soyu kıyısında yok etti. 1101 yılında 3 ayrı Haçlı ordusuna karşı kazanılan bu başarılar Türkleri Anadolu'dan söküp atmayı hedefleyen Haçlı hareketini durdurdu. İstanbul'dan Suriye'ye giden yol hem Bizans hem de Batı dünyasının Haçlı ordularına kapanmış oldu. Sayın dinleyicilerimiz, Danışmentli Gümüştegin'in 18 Eylül 1102'de Malatya'yı zapt etmesi Sultan Kılıç Arslan'ı endişelendirdi. Ancak danışmentlerle mücadeleye girmeden önce Bohemond'un Niksar'da hapiste bulunmasından yararlanarak Antakya üzerine yürümeye karar verdi. Halep Meliki Rıdvan'la anlaşıp 1103 yılı yaz aylarında harekete geçen Sultan Kılıç Arslan Maraş yakınlarına geldiği sırada Gümüştegin'in para karşılığında Bohemond'u serbest bıraktığını öğrenince seferi yarıda kesip Gümüştegin'in üzerine yürüdü ve danışmentli ordusunu yenilgiye uğrattı. Bohemond'un serbest bırakılması hem Antakya seferinin sonuçsuz kalmasına hem de iki Türk hükümdarının arasının bozulmasına sebep oldu. Ayrıca Bohemond'un Antakya'ya dönüşüyle cesaret bulunan Haçlılar yeniden Halep bölgesine şiddetli saldırılar düzenlemeye başladılar. Gümüştegi'nin ölümünden sonra Sultan Kılıç Arslan 2 ayı aşkın bir kuşatmanın ardından 2 Eylül 1106 yılında Malatya'yı ele geçirdi. Bu başarı ona hem rakibi Danışmentlerin nüfuzunu kırma hem de sınırlarını Güneydoğu Anadolu'ya doğru genişletme imkanı verdi. Bizanslılar bu sıralarda Balkanlarda yeniden Normanlarla savaş tutuştuğu için batı sınırı da güvenlikteydi. Bu durumu değerlendirip doğuya yönelen Sultan Kılıç Arslan'ı bölgeye hakim olan ve hepsi de Büyük Selçuklu Devleti'ne tabi bulunan Türk beyleri memnuniyetle karşıladı. Sultan Kılıç Arslan önce Silvan'a gitti ve burada hüküm süren Ziyaeddin'e Elbistan'ı ikta olarak verip onu kendisine vezir yaptı. Bundan sonra Saltuklular ve Ahlat Şahlar dışındaki bölgedeki bütün beyler Sultan Kılıç Arslan'a itaatlerini arz ettiler ve kendisiyle birlikte Haçlılara karşı mücadele edeceklerini bildirdiler. Sultan Kılıç Arslan 1106 yılında Urfa Haçlı Kontluğu üzerine yürüyüp Urfa'yı kuşattı. Ancak şehrin sağlam surlarını aşmak mümkün olmadı. Bu sırada Musul valisi Çökürmüş'ün Haran'daki adamları şehirlerini teslim etmek üzere kendisini çağırdılar. Kuşatmayı kaldıran Sultan Kılıç Arslan Harran'a gidip şehri teslim aldı. Buradayken hastalanarak bir süre için Malatya'ya döndü. Bu arada Büyük Selçuklu Sultanı Muhammed Tapar, Sultan Kılıç Arslan'ın Güneydoğu Anadolu'daki ilerlemesinin sadece Haçlılara karşı olmadığını, onun dedesi Kutalmış'tan beri süre gelen Büyük Selçuklu tahtını ele geçirme çabası içinde bulunduğunu anlamıştı. Musul valisi Çökürmüş'ün de Sultan Kılıç Arslan'la gizli bir anlaşma içinde olduğunu düşünüyordu. Bu sebeple 1106'da Diyarbakır, El Cezire ve Musul'un idaresini Çavlı'ya vererek Çökürmüş'ten kurtulmak istedi. Çavlı yapılan savaşta Çökürmüş'ü yendi fakat Musul halkı şehri Çavlı'ya teslim etmedi. Sultan Kılıç Arslan'a haber gönderip Musul'a gelmesini ve idareyi eline almasını istedi. Sultan Kılıç Arslan da hemen Malatya'dan Musul'a doğru yola çıktı. Bu arada Musul ileri gelenleri Nusaybin'de kendisine bağlılıklarını bildirdiler. Heyetle birlikte Musul'a giden Sultan Kılıç Arslan, 22 Mart 1107 Cuma günü halkın sevgi gösterileri arasında şehre girdi ve ilk iş olarak Sultan Muhammed Tapar adına okunan hutbeyi kendi adına okutmaya başladı. Böylece Büyük Selçuklu Sultanlığına adaylığını açıkça ilan etmiş oluyordu. Sultan Kılıç Arslan'ın El Cezire ve Suriye'nin kuzeyinde hakimiyet kurmasından rahatsızlık duyan Mardin Artuklu Bey'i Necmettin İlgazi ile Halep Meleki Rıdvan ona karşı Çavlı ile birleşerek Sultan Kılıç Arslan'ın hakimiyetini kabul etmiş olan Rah Bey'i 19 Mayıs 1107'de ele geçirdiler. Bunu haber alan Sultan Kılıç Arslan, Çavlı üzerine yürümeye karar verdi. Oğlu Melikşah'ı Melik ilan edip Musul'da kendisine vekalet etmekle görevlendirdi. Hanımı Ayşe Hatun ve en küçük oğlu Tuğrul Arslan Musul'da kaldı. Çavlı'ya karşı savaşa karar vermesine rağmen bütün ordusu da yanında değildi. Balkanlarda Bohemond'da savaşan İmparator Alexios Komnenos'a yardım için gönderdiği birlikler henüz geri dönmemişti. Yine de Anadolu'dan kendisine takviye birlikleri yollanmasını istedi. Ancak bu birliklerin gelmesini beklemeden Habur suyu kenarında savaşa karar verdi. Sultan Kılıç Arslan'ın yanındaki beyler Çavlı'nın askerlerinin çokluğunu fark edince savaşı göze alamayıp çekildiler. Sultan Kılıç Arslan'ın kuvvetinin iyice azalmasından yararlanan Çavlı 13 Temmuz 1107'de hemen saldırıyı başlattı. Sultan Kılıç Arslan sayılarının azlığından dolayı daha savaşın başında moralleri bozulan askerlerinin savaş alanından kaçmaya başlamaları üzerine artık başarıya ulaşmanın mümkün olmadığını anladı. Esir düşmemek için karşı kıyıya geçmek amacıyla atını Habur suyuna sürdü. Fakat zırhlı olduğu için Habur'u geçemeyip atıyla birlikte sulara gömüldü. Cenazesi Silvan'a götürüldü. Atabeki Humurtaş burada onun için Kubbetü Sultan adıyla meşhur olan bir türbe yaptırdı. Oğlu Sultan 1. Mesud 1143-44 yılında babasının mezarını Konya'ya nakletmek istemişse de bu gerçekleşmemiştir. Sultan Kılıç Arslan'ın genç yaşta beklenmedik ölümüyle Güneydoğu Anadolu'da ve Suriye'nin kuzeyinde Haçlılara karşı yürütülen mücadele ve Anadolu Selçuklu Devleti'nin siyasi birliği zaafa uğradı. Danışmendiler durumdan faydalanarak Anadolu'da siyasi güçlerini arttırma ve topraklarını genişletme imkanını buldular. Bizans'ta Ege bölgesine doğru yayılmaya başlamış olan Türkleri Batı Anadolu'dan tekrar geriye itme fırsatını yakalamış oldu. Anadolu'ya Işık Tutanlar programımızın bu haftalık da sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün ve saatte tekrar sizlerle birlikte olmak umuduyla. Allah'a ısmarladık. Anadolu'ya Işık Tutanlar. Hazırlayan ve sunan Feridun Cesur.